Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.
Moskova'dan programıyla tekrar merhaba. Doktor Kerim As, Rusya'dan, Moskova'dan. Hoş geldiniz Kerim Bey.
Hoş bulduk Ali Bey, merhabalar.
Şimdi son iki gündür gözler aslında sizin tarafta, yani Rusya'da. Çünkü Ermenistan ve Azerbaycan arasında savaş noktasına gelen bir çatışma ortamı var. İki tarafta bir savaş hali ilanı içerisinde. Bugün Azerbaycan hatta Türkiye dışındaki tüm ülkelere uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı. Şimdi ben sizden ilk önce bu Dağlık Karabağ, yani tartışmalı bölgenin tarihi sürecini, işte Rusya'nın burada nasıl bir rolü olduğunu anlatmanızı isteyeceğim. Çünkü bilmeyenler için açıklayıcı olur en başta. Ve Rusya burada neden kilit öneme sahip bu süreçten sonra? Onu da açıklarsanız ilk başta, sonra devam edebiliriz sorularla.
Yani tabii bu derin bir mesele. Yani işin tarihi yanı çok geçmişe de gider aslında. 100 yıl öncesine de gider de. Ben biraz daha erkene almaya çalışayım. Yani şimdi asıl hani Dağlık Karabağ sorunu olarak bahsettiğiniz mesele 88'de patlak veriyor. İşte Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içerisinde yer alan bir Dağlık Karabağ Avtonomnoye Oblast deniyor. Yani otonom bölgesi. Otonom bölge. Ama bu Azerbaycan Sovyetlerine bağlı. Sovyetler Birliği'nde 15 cumhuriyet var. Sovyet Cumhuriyeti var. Bunlardan bir tanesi Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti. Diğeri de Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti.
Kaç yıl öncesinden bahsediyoruz?
Bu yani 80 Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra bu da haliyle bağımsızlıklarını ilan ediyor. Yani evet. 91'e kadar böyle bir durum var. Ama Dağlık Karabağ otonom bölgesi Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içerisinde yer alıyor. Tamam mı? Bu Dağlık Karabağ mesela Nahçıvan'da yine aynı şekilde şu anki gibi Nahçıvan'da yine Azerbaycan Sovyetlerine bağlı ama doğrudan sınırı yok. O dönemde Sovyetler Birliği içerisinde de. Ama fark etmiyor. Zaten Sovyetler Birliği içerisinde olduğu için Ermenistan üzerinden de, Ermenistan Sovyetleri üzerinden de geçip gidebilirsiniz o şekilde. Neyse yani Dağlık Karabağ'ın nüfusu, Sovyetler en son 89 yılında nüfus sayımı yapmışlardı. O nüfus sayımı resmi rakamlara baktığınızda Dağlık Karabağ nüfusunun o bölgenin, evet. Dağlık Karabağ otonom bölgesi, özerk bölgesinin nüfusunun %77'si Ermeni diye geçiyor.
Bu önemli.
%21,5, %22'si Azerbaycanlı diye geçiyor. %1'i Rus. Geri kalanlar işte çok da zaten çok bir şey geri kalmıyor. Yani diğer etnik gruplar oluşturuyor. Ama şimdi tabii Dağlık Karabağ bölgesinin tabii 100 yıl öncesi de var. Yani bunun yani şeye gittiğinizde yani 1915'lere, 17'lere o zamanlar hatta %90'lar seviyesi, 95 seviyesinde nüfus o zamanki sayımlara göre artık ne kadar doğru ama herhalde resmi rakamları kastedeceğiz. Onun üzerinden gitmemiz lazım. O zamanlarda Dağlık Karabağ'ın nüfusu %95 Ermeni olarak geçiyor. Ama işte soykırım meselesi, birbirleriyle çatışmaları, Sovyetler Birliği'nden sonra ortaya çıkan o daha doğrusu işte 17, 18, 19'daki o zamanki çatışmalar yine 19-20 yani bu süreç hatta mesela Dağlık Karabağ'ın batısında yer alan işte şu an işte Laçin, Kelbecer, Kubatlı gibi bölgelerde Kürt ilçesi olarak, Kürt ili olarak Kürdistan Güzel diye geçiyor yani bu Rusçası işte ama bu tabii resmi bir statüye kavuşmuyor işte 1923-29 arası da orada bir Kürt ili gibi, ilçesi gibi düşünülebilir. Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı %50'den fazla da Kürt ama o da resmi bir statüye kavuşamadan yine Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içerisinde yer alan bir bölge olarak kalıyor. Ama dediğim asıl hani 80'lere yaklaştım. İşte bu 88'de Dağlık Karabağ ve Sovyetlerin bölgedeki iktidarı veya kontrolü azalmaya başlayınca Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan Sovyetler Cumhuriyeti'nden ayrılmak, bir referandum, bir ayrılmak istiyor. Dolayısıyla orada çatışmalar başlıyor 88'de ama zaten Sovyetlerin en çalkantılı yılları. 88'de çatışmalar başlıyor ve Dağlı Karabağ'ın o zamanki nüfusu da 190 bin civarı. Yani hani bu kadar, yani 190 bin. Bunun 145-147 bini Ermeni, işte dediğim oranlarda hani Azerbaycanlı yerler. Tabii bu savaş savaşa dönüşüyor 88'de başlayan. Sonra ilk önce Ermenistan'a katılımı istiyor. Ermenistan Sovyetlerine katılmayı istiyor. Daha 88'de Sovyetler dağılmadığı için Ermenistan Sovyetlerine katılmayı istiyor. İlk olmuyor. Tabii Sovyetler o dönemde işte dağılmaya başlayınca, yüz tutunca 91 yılı, 90-91 egemenlikler hani ilan ediliyor peş peşe. Dolayısıyla oradan sonra Dağlı Karabağ diyor ki o otonom bölgesi, zaten savaş artık daha da şiddetlenmeye başlayınca hani bağımsızlığını ilan ediyor. Hani Ermenistan'a bağımlı olmaktan da öte kendi bağımsızlığını ilan ediyor.
Yani tabii, aslında oranın kendi halkı istiyor bunu.
Oranın kendi halkı istiyor ama her halükarda da yani bunun şunu ben meşrulaştıramayız. Yani örneğin hani Diyarbakır'da da diyelim hani Türk daha fazla o zaman ona bağımsızlığını istesin mesela diyelim. Yani isteyebilir, hani istemesine ben bir şey görmüyorum ama o zaman paramparça olur. Yani hani İstanbul'da da bağımsızlık, hadi diyelim ki Sultanbeyli'de şey yapsanız Kürt nüfus fazladır. Anlatabiliyor muyum? O zaman Sultanbeyli'de mi bir şey olacak, yani ayrı bir devlet olacak veya mesela, anlatabiliyor muyum? Beşiktaş farklı bir, böyle olmaz. İşin böyle hani nüfusun fazla yaşaması orada, Ermeni nüfusun olması veya başka bir bölgede başka bir nüfusun. Bunun çözümü illa herkese bağımsızlık vermek olarak ben şahsen öyle düşünmüyorum. Burada önemli olan o demokratik yolları denemek, hukukun üstünlüğü, yani insanlara o haklarını vermektir asıl önemli olan. Bunun üzerinden gidilmesi lazım. Neyse hani yani nüfus olarak mesele bu. Azerbaycan Sovyetler Birliği, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti de diyor ki zaten referandum düzenleme hakkınız yok diyor. Yani böyle bağımsızlık anlamında, anlatabiliyor muyum? Yani
şimdi o zaman Ermenistan uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Azerbaycan'ın iddia ettiği ya da öne sürdüğü tez doğru mu, yani işgal mi etmiş oluyor bu yedi bölgeyi?
Dağlı Karabağ Azerbaycan'ın iç bölgesinde kalıyor. Ermenistan'la doğrudan bir bağı yok. Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti ile de doğrudan kara sınırı yok. Şimdi zaten Dağlı Karabağ ben bağımsızlığını ilan ediyorum hani bir savaşınca zaten küçük, 190 bin Azerbaycan'ın nüfusu 10 milyon. O zaman daha az tabii ama her halükarda o savaşı kazanamayacağı zaten belli. Zaten Ermenistan destek vermek durumunda. Ama o zaman Sovyetler Birliği yıkılırken herkes hani egemenliklerini, bağımsızlıklarını ilan ediyor. Kimse anayasada yazıyor mu, yazmıyor mu, işte izin veriyor mu, vermiyor mu, ona da bakmıyor. Mesela Kırım'da mesela 2014'te ne yaptı? Ukrayna'da anayasa dediği şey yok. Yazmıyor. Yani bağımsızlığını, referandumu böyle bir şey düzenleyemezsiniz. Ama Kırım ne oldu? Ruslar bir şekilde işi kendine göre kılıfını uydurmaya çalışıp benzemiyor ama hani bir örnek, mesela Kırım'da da referandum yaptılar. Kırım'da Rus nüfus çok fazla olduğu için Rusya'ya bağlanalım çıktı yani. Çıkar zaten, niye çıkmasın? Hani şey, ama bu ille de Kırım'ın ayrılmasını gerektiriyor mu? Gerektirmiyordu ama bu bahane veriyor. Bir legal bir yani tırnak içerisinde söylüyorum. Legal bir zemin veriyor. Bunu Ruslar her yerde kullanır. Kırım'da referandum oldu, bize katılmak istediler diye. Doğrudur yani. Yani bunu uluslararası hukuk açısından izah edemezsiniz ama hani bir şey verir. Benzer şekilde orada da Dağlık Karabağ bunu ilan edince Ermenistan zaten Dağlık Karabağ'a yardım edebilmek için kara sınırı olması lazım. Biz bir de o zamanki askeri teknolojiyi düşünün. Şu anki dronelar, şunlar bunlar falan hani öyle yok. O zaman yani meşrulaştırmak için söylemiyorum. Ama sizden baktığınızda Dağlık Karabağ'ı işgal edebilmesi için Ermenistan'ın çevresindeki Dağlı Karabağ'a giderken ki o Kelbecer, Laçin koridoru, işte Kubatlı, Zangelan, diğer bölgeleri de teknik olarak işgal etmesi gerekiyordu. Dolayısıyla Dağlı Karabağ'ın haricinde bir de 7 tane güney doğusunda olsun, batısında olsun, doğusunda olsun bölgeyi de rayon derler Sovyetler, Ruslar. Rayon bölge demek. Azeriler de o şekilde, Azerbaycanlılar da o şekilde kullanıyorlar. Yani Azeri biliyorsunuz çok kabul edilen bir termin değil. Azerbaycan Türkleri neyse. Dolayısıyla 7 rayonu da işgal ediyor. Bunun adı işgal çünkü yani hem o anlamda, yani siyasi anlamda baktığınızda biraz Yani bu bir işgal. Hem de bunu işgal demek bir şey değil. Yani bu bir Ermenistan'a, Ermeniye vurma, kızma o anlamda değil. Hukuk böyle diyor. Yani Uluslararası Güvenlik Konseyi'nin 4 tane kararı var. 4'ü de 93 yılında alınıyor. 4'ünde de işgal güçlerinin bölgeden çekilmesi söyleniyor, yazıyor.
Dolayısıyla bu güçler arasında
ilki Nisan 93'te herhalde Kelbecer işgal ediliyor. Kelbecer mesela Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında yer alır. Anlatabiliyor muyum? Yani daha da şeydir. Bakü'ye daha da uzaktır yani. Dolayısıyla burada 4 karar var. Kelbecer hatta işgal edildikten sonra Türkiye Kelbecer'den sonra zaten sınırları kapatıyor Ermenistan'la. Tansu Çiller dönemi o dönem. Sonra Nisan ayı, zannediyorum Temmuz, sonra Ekim, sonra Kasım ayı böyle 4 tane Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı. Ve hatta bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı, yani 15 üye vardı, hani 5 daimi üye, 10 tane de geçici üye. 5 daimi üye, yani Ruslar da var, Amerika da var, şey de var. Yani sadece Rusları kastetmiyor, Ruslar değil okey vermiyor, Amerikalılar da okey veriyor. Yani bu işgal kelimesini kullanmaya 15 üyenin 15'i de okey veriyor. Anlatabiliyor muyum? Hatta hani bırakın veto eden 5 daimi üyeden herhangi birine, geçici üyelerden bile veto eden herhangi bir üye söz konusu değil. Anlatabiliyor muyum? 10'de bu şekilde şey. Ama 93'ten sonra da bir karar alınmıyor. Yani onu da belirtelim. Yani 93'ten sonra 92'de Minsk grubu kuruluyor. Dağlık Karabağ. O Minsk grubu AGİT bünyesinde kuruluyor. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı. Orada da 3 eş başkan var. İşte o anlamda da hem Rusların hem Azerbaycanlıların etkisinin ciddi anlamda olduğu dünyada 3 ülke bunlar. Yani Rusya, Fransa. Fransa'da belki Azerbaycan'ın etkisi çok yoktur ama yine de belli ölçüde var. Ama Ermeni diasporası açısından baktığınızda en büyük diasporaların olduğu ülkeler bunlar. İşte Rusya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri. 3 eş başkan. Bunların haricinde de zaman içerisinde bunlara diğer 8, yani ikisi zaten Azerbaycan, Ermenistan 2 üye daha Minsk grubu içerisinde. Bir de 6 üye herhalde. 6, 2, 8, 3 de şey 11, toplam 11. Yani 6 üye daha katılıyor. İşte Belarus var, Almanya, İsveç, Finlandiya, Türkiye var. Dolayısıyla bu 11 kişi, 11 ülke var ama bunların 11'inin 8'i bir o anlamda bir şeyi yok. Etkisi, sürece etki edebilecek bir Minsk grubunun bir durumu söz konusu olmuyor. Bu üçü Rusya, Amerika, Fransa etkili oluyor bu Minsk grubu içerisinde. Dönüşümlü olarak eş başkanlık yürütülüyor. Ama bu geçen süre içerisinde de dediğim gibi 93'ten sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları, 92'de Minsk grubu kuruldu. Bir sürü, yani bu bizim Yunanistan'ın, yani Türkiye ile Yunanistan arasında bu istikrarlı görüşmeler gibi 60 civarı, 60'tan fazla, o daha, bunlar daha fazladır yani. Daha fazla. Ama tabii bu bölgeler işgal edilince 1 milyon deniyor ama 1 milyondan belki az olabilir, tam emin değilim. Yani bir hani kaçkın deniyor, işte Azerbaycanlı o topraklardan hali ayrılmak durumunda kalıyor. Nüfus değişiyor. Aynı şekilde Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde yer alan Ermeni oturan, ikamet eden Ermeniler de yine göç etmek durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla şu an birbirleri içerisinde, yani hem Ermenistan'da Azerbaycan topraklarından göç eden birçok Ermeni, hem de Ermenistan'dan ve Dağlık, hem Ermenistan'dan doğru, hem de Dağlık Karabağ bu çevresindeki 7 bölgeden göç eden, işte 1 milyona yakın diyorlar, kaçkınlar var. Yani sorunlar büyüyor, daha da büyüyor. Toprak değişimi veya bir bağımsızlığın haricinde işte bu işgal, kaçkınlar, sonra işin içerisinde yani ekonomik projeler giriyor, işte Bakü, Tiflis, Ceyhan'a, şunlar bunlar hep böyle Ermenistan'ı bypass eden, izole eden bölgede daha da farklı projeler hayata giriyor. Dolayısıyla o Ermenistan bile, bitireyim şurayı, Ermenistan bile ama Dağlık Karabağ bölgesinin o ilan ettiği, tek taraflı ilan ettiği bağımsızlığı günümüze kadar daha tanımıyor. Bu biraz şu benzerlik yapılabilir. Mesela Donbas, Rusya mesela Kırım'ı ilhak etti ama Donbas'ı, mesela Donbas'ta ne var? Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti. Kendileri ilan ettiler onlar. Ama kimse tanımıyor. Yani kimse tanımıyor yani. Bir Suriye falan tanıyor olabilir, bilmiyor, bu birkaç böyle şey var. Rusya bile, Rusya mesela tanımıyor bunları. Ama ne yapıyor? Donbas'taki varlığını sürdürüyor. Bunun gibi düşünün. Bu da Dağlık Karabağ'ın ve yani Dağlık Karabağ bağımsızlığını tanımıyor ama ona destek veriyor. Anlatabiliyor muyum? Bir de bu 7 bölge müzakereler içerisinde 7 bölgeyi zaten Ermenistan'da daha ziyade müzakerelerde elini kuvvetlendirmek için alıyor. Oralar dediğim gibi Kürtlerin yaşadığı, yoğun yaşadığı bölgeler, Azerbaycan nüfusunun, Azerbaycanlı Türklerin yoğun yaşadığı bölge. Mesela Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan nüfusu işgal edilirken azdı. Ama bu 7 bölgede çok daha fazlaydı. Yani Azerbaycan nüfusu yoğunlukluydu. Dolayısıyla bu 7 bölge daha ziyade böyle pazarlıklar için alınıyor. Onun için bu müzakerelerde mesela Madrid prensipleri 2007'de şey oldu. Madrid prensipleri kabul edildi. Süreç içerisinde bunu hani detaylı da konuşabiliriz de. Yani bu 7 bölgenin 5'ini verelim ilk önce. Sonra işte Azerbaycan'da bize garanti versin. Dağlık Karabağ, hani oradan da çekilelim ama işte Laçin koridoru açılsın, yine de bir etkimiz devam etsin, herhangi bir olayda müdahale edelim. Dağlık Karabağ bölgesine bir otonomluk versin Azerbaycan. Bir pazarlık anlamında da kullanılıyor bu. İşte ilk önce 2 rayon verelim, sonra 3 rayon, sonra arda kalan 2 rayonu verelim falan diye. Anladın mı? Bu müzakereler hala günümüze kadar sürüyor. En sonunda zannediyorum bahar aylarında bir iki ülke dışişleri bakanı bir görüşmüştü. 11 saat falan sürdü. O da uzun sürdü mesela. O olmadı yani. Oradan bir şey çıkmadı.
Peki şimdi deniyor ki bazı uzmanlar, hatta kıdemli Kafkasya uzmanlarından birisi Thomas De Waal, dün Ahval Yayın Yönetmeni Yavuz Baydar'la konuşmuştu. O diyor ki Ermenistan hiçbir gerekçesi, bir sebebi yoktu. İlk adımı bu çatışmada Azerbaycan tarafı attı. Bu bir de yine bu Rusya'ya bakan tarafıyla yandaş diyebileceğimiz böyle bazı uzmanların şöyle bir iddiası var, teorisi. İşte Putin hiç haz etmiyor Ermenistan Başbakanı'ndan, Paşinyan'dan. Ve bu yüzden Azerbaycan eliyle bunun burnunu sürtmeye çalışıyor. Eğer ikna olursa bu çatışma sona erecek. Böyle de bir tez var. Siz katılıyor musunuz? Böyle bir iddia ne kadar doğru?
Şimdi unutmayayım da iki soru.
Evet.
Bu yani... İlki neydi ya?
İlki Azerbaycan'ın bu işi ilk başlattı, ilk adımı attı.
Şimdi ben de büyük ihtimal Azerbaycan'ın başlatma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum hani şahsen. Yani görünen köy var bir. Yani bir ama bu konuda hani %100 şu başlatmıştır da diyemiyoruz. Çünkü bu o kadar şey ki, bakın şimdi mesela ben hani temas hattına gitmedim orada ama biliyorum yani şey olarak çok yakından. Yani 200 metre, 300 metre görüyorsunuz. Yani Azerbaycan askeriyle Ermenistan askeri karşı karşı, anlatabiliyor muyum? Çok yakınlar bunlar zaten. Yani temas hattı böyle gerçekten dip dibe. Birisi bir tüfek bir sıkar, yani bir silah sıkar. Diğeri cevap verir. Öbürü başka bir şekilde cevap verir. Bu büyüyebilir. Ondan sonra kimin çıkardığını bunu bilebilirsiniz. Yani. Hani bu anlamda söylüyorum. Bir de şimdi... Yani Türkiye'nin de gönderdiği söylenen, belki o konuya
da bu da önemli, evet.
Parantez hani geçeyim. İşte cihatçılar orada provokasyon, birisi hani provokasyon olarak onlar belki bir şey sıkmıştır, bir şey olmuştur. Bir füze atmıştır.
Türkiye hangi amaçla gönderiyor cihatçıları?
O konuya gelelim isterseniz.
Tamam, bu sorulardan sonra devam edelim öyle.
Mesela bu var, anlatabiliyor muyum? Yani işin şey kısmı, bunu çok bilemeyiz. %100 emin olmamız çok zor. Ama Azerbaycan'ın başlatma ihtimali bence çok yüksek. Kaldı ki kim başlattı da çok mühim değil. Zaten bu tarz çatışmalar, yani ben Rusya'da 15 yıldır 14 yıldır yaşıyorum. Yani her gün var bu. Yani her gün olmuş. Çok sık var bu tarz haberler. Azerbaycan'a mesela 2 asker ölmüş. Oradan 2 şey ölmüş falan. Yani bunlar çok oluyor. Dolayısıyla buradaki şey daha ziyade bunun ilk defa işte Ermenistan, Ermeniler Stepanakert derler. İşte Dağlık Karabağ Artsakh derler ona Ermenice. Onun başkenti. İlk defa 94'ten beri, 94'te ateşkes imzalanıyor ama bir türlü barış anlaşması imzalanmıyor. 94'ten beri ilk defa Stepanakert'e saldırı yapılmış olması veya işte Azerbaycan tarafından şey, bu önemli. Bir çok fazla cephede bu son çatışma patlak verdi. Bu da önemli. Olayın büyüklüğü, ağır silahların kullanılması, bu da önemli. Onun haricinde Ermenistan'ın zaten Ermenistan işgal etmiş, almış bu toprakları kontrolünü. Ermenistan için önemli olan Bakü'ye gitmek değil ki. Yani Ermenistan için önemli olan statükü korumak, bunu kabul ettirmek Azerbaycan'a. Dolayısıyla ekstra çok farklı bir yani bir farklı bir motivasyon yoksa bilmediğimiz veya şu an hani tam tahmin edemediğimiz Ermenistan'ın çalışmaları başlatmak için çok ciddi bir motivasyona ihtiyacı yok bu anlamda. Anlatabiliyor muyum? Hani bu da teorik planda bir şey yani bir argüman ama önemli bir argüman. Daha ziyade Azerbaycan haliyle kendi toprağı hani bir açıdan baktığınızda kendi toprağı
işgal altında.
Yani bunu bırakın kim başlattı başlatılabilir. İstediği zaman her zaman başlatabilir kendi topraklarını özgürleştirmek için. Anlatabiliyor muyum? Yani hani başlattıysa da suçludur da diyemezsiniz. Kendi toprağı neticede diye uluslararası hukuk bütün haritalarda Ermenistan'ın haritasında yani kendi ülkede basılan coğrafya derslerinde okutulan haritalarda da Azerbaycan toprakları içerisinde yer alıyor Dağlık Karabağ bölgesi. Dolayısıyla şey değil yani hani bunu başlatmış da olabilir. Bundan dolayı hani ben şey de yapmıyorum böyle hani. Ama buradaki olay işte tarafların ikisinin de hem Azerbaycan'ın hem Ermenistan'ın herhangi bir uzlaşmaya yanaşmamaları. Bu ciddi bir sorun. Bu Aliyev yönetiminin mesela ben zerre kadar düşünmüyorum Dağlık Karabağ sorununu gerçekten samimi bir şekilde çözmek istediği ben mesela hiç düşünmüyorum. Yani bu hiç yani 2003'ten beri görevde yani babasından sonra geldi. 17 yıl geçti. Çözerdiniz yani bu meseleyi. Mesela onu konuşuruz belki. 2009'da bu meseleye yaklaşılmıştı. O Türkiye-Ermenistan arasındaki Zürih protokollerini kastediyorum ama mesela Azerbaycan orada çok ciddi ters bir tepki gösterdi. Protokoller içerisinde Dağlık Karabağ yer almıyordu. Ama bu süreç yani bu bir şekilde hal yoluna adım adım konabilirdi 2009 yılında. Ama oraya gelirim. Ermenistan'da aynı şey mesela Paşinyan bundan öncekileri Serj Sarkisyan'ı, Robert Koçaryan'ı bundan önceki 10 yıl aşağı yukarı şeyler vardı ki şeyden gelen Dağlık Karabağ çıkışlı cumhurbaşkanları bunlar. Serj Sarkisyan bir de Robert Koçaryan. Dolayısıyla onlar hani zaten 90'lı yıllarda 80'lerin sonlarında bizzat savaşmış bölgede Azerbaycan'a savaşmış olan isimlerdi bunlar. Cumhurbaşkanıydı Ermenistan'ın başbakanıydı ve yine aynı şekilde. Dolayısıyla Nahçıvan özür dilerim. Karabağ klanı diye mesela onları şey yapardı yani 2018'de Paşinyan geldi işte yönetime suçlardı yani bunlar çözmüyorlar Karabağ sorununu falan Dağlık Karabağ sorununu bunlar işte Karabağ klanı falan diye ama şimdi Paşinyan da mesela 2019'da hatırlıyorum zannediyorum geçen seneydi Ağustos olabilir Paşinyan Karabağ'a gitti şu ana kadar Karabağ Ermenistan hiç tanımadı zaten o zamana kadar da ama biz Karabağ'ı tanıyacağız. Karabağ Ermenistan'dır diye hani Robert Koçaryanlar derecesinde, Sarkisyanlar derecesinde Serj Sarkisyan'ı kastediyorum şu anki değil. Şu anki de Sarkisyan yine aynı şekilde. Onlar derecesinde yine aynı şekilde biraz uzlaşmaz bir tutuma sahip yani Paşinyan'da anlatabiliyor muyum? Mesela yani şunu demiyor en son hani Ruslarla olan bu müzakerelerde özellikle zaten Amerikalılarla Fransızlar daha ziyade dengeleyici, asıl etkili olan Kafkasya'da Ruslar. Hani o anlamda hani Minsk grubu üçlü eş başkanı diyoruz ama bu üçü de bireye de indirebilirsiniz. Yani 11 üye var, onu üçe indirdik, onu da bire indirebilirsiniz. Hani Ruslar orada zaten asıl etkili faktör yani anlatabiliyor muyum? O Ruslarla olan görüşmelerinde hani defalarca bu geçti işte acaba 5 rayonu verseniz hani 5 rayonu verin. Ama o zaman da Azerbaycan'a şöyle bir taahhüt isteniyor. Deniyor ki işte dediğim gibi Dağlık Karabağ bölgesine özellik versin. En geniş anlamda özellik versin. İşte Laçin koridoru açık tutulsun Ermenistan'la olan. O zaman egemenlik alanına giriyorsunuz. Ama hiçbir şey vermeden de olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Aliyev sen de bir şey vermeniz lazım. Yani bir şekilde hani bu müzakerelerde bu şekildedir. Yani maksimalist belki başlarsınız ama bir yere de gelirsiniz. Hani ortada bir yerde buluşursunuz. Aliyev yönetimi de herhangi bir adım atmıyor. Biz dokundurtmayız. Dağlık Karabağ tam Dağlık Karabağ Azerbaycan'dır. Kimse bir şey demiyor. Ama yani orada da bir sürü Ermeni yaşıyor. Yıllardır orada bir statüko oluşmuş. 30 yıl orada geçmiş. Daha öncesi var bunun. O zaten arada iki etnik grup arasında zaten ciddi anlamda bir öfke var, nefret var. Ya ben mesela burada master yaparken Moskova Devlet Üniversitesi'nde 10 doktoradan öncesinde yani ilk defa yani ben Türk'üm, hani Türkiye'denim, Azerbaycan'da değilim ama 2008-2009 falan herhalde yabancı dil olarak hani Rusçadan sonra Ermenice öğreneyim dedim. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şok. Herkes
sizi topa tutarlar.
İlk defa bir Türk Ermenice öğrenmek istiyor. Azerbaycanlılar, onlar bana bir garip bakıyor. Ermeniler bakıyor ama tam şey yapamıyor yani. Bir anlam veremiyor. Dedim ben alacağım. Yani ben Ermenice hani göreyim. Yani birbirini tanımanız lazım. Benim Ermenice hocam Ermeni kadındı neticede. Annesi Iğdır'dan, babası tarafı Van'dan, hani bu 1915 yılında soykırım olayından göçen isimler. Ermeni kadın, hani bu şekilde birbirimizi tanıyarak zaten ancak şeyler olabilir. Anlatabiliyor muyum? İki toplum arasındaki, iki halk arasındaki o nefret tohumları bir şekilde değişir. Yani kadın bana sürekli demeyeyim de arada bir böyle oluyordu. Arada bir bizde Ermenistan'la ilişkilerimiz de o anlamda hani Türkiye'nin bayağı yani o dönemde biraz daha işte şey gibi hani futbol diplomasisi falan vardı. Ama yine de böyle hafif hafif geriliyorduk falan ama bu şekilde bir şekilde tanıyarak şey yapacaksınız yani. Mesela geçen Temmuz ayında çatışmalar oldu. O Dağlık Karabağ'da değil de o Tavuz bölgesinde. Tavuz bölgesi mesela şeydir işte Paşinyan'ın Tavuş. Onlar da Ermenistan'daki de Tavuş. Yani Tavuz Azerbaycan'daki öbürü de Tavuş. Paşinyan o bölgedendir. Karabağ'dan değildir mesela. Yani çözüme yakın olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani Karabağ'dan değil yani neticede Paşinyan şu anki. Tavuz'da çıktı o zamanki çatışmalar. Hani Temmuz ayındaki. Yani bu şeye de yayılabiliyor. Yani Dağlık Karabağ'la da kalmayabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Dağlık Karabağ'dan 300 kilometreden fazla ötede bir yerde direkt devlet sınırı, yani Azerbaycan ile Ermenistan arasında devlet sınırı içerisinde de çatışmalar baş gösterebiliyor. Dolayısıyla bu meselede işte hak hukuk gözeteceksiniz. Ülkenizin hani demokratikleşme olduğu şekilde, yani bir şekilde insan haklarını, demokrasiyi, bunları geliştirdiğiniz zaman bunlar çözülebilir. Şu an Aliyev yönetimi son derece otoriter. Yani Türkiye'dekinden bir tık azdır yani ama çok da otoriter yani. Bu kadar milliyetçi köpürtme, bu kadar köpürtülmesi olayların. Dediğim gibi Paşinyan aynı şekilde Ermenistan tarafındaki sıkıntı uzlaşmaya çok yatkın değil. Bu tarafta uzlaşmaya yatkın değil ama milliyetçilik de çok fazla, haddinden fazla. Mesela Temmuz ayındaki o Tavuz bölgesindeki olaylardan sonra Azerbaycan'da çok ciddi sokak gösterileri oldu ve millet sokağa çıktı. Orada da bir propaganda işte Fahrettin Altun gibi orada da var. Onlar da veriyor gazı. Millet çıkıyor dışarı. Biz diyor savaş istiyoruz, savaş istiyoruz. Yani anlatabiliyor muyum? Yani Azerbaycan şey yaptı son birkaç aydır. Rezervdeki asker, yedekteki askerlerini hani 50-55 yaş zannediyorum mobilize edip hani askere çağırdı. Ermenistan da aynı şekilde. Dolayısıyla zaten daha fazla gerilim artıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu sorun ülkenin demokratikleşmesiyle daha rahat çözülebilir. Bunu yapmıyorsa, bunu yapacak gibi gözükmüyor. Yani Azerbaycan'da şu an öyle bir durum yok. O sokak protestoları da daha fazla gaz veriyor. Gaz verdikçe yani millet konsolide ediyor. Aliyev kendi iktidarını konsolide ediyor. Muhalefetin sesini çok daha rahat bir şekilde Türkiye'dekine benzer. Bir tık azı bence yani. Türkiye daha rezil bir otoriterleşme diyemiyor zaten artık. Yani hani o anlamda daha felaket bir durum var. Şimdi veriyor gaza. Millet de sokağa çıkıyor. Savaş istiyoruz diyor. Azerbaycan'da. Savaş istiyorsa buyur diyor. Yani o zaman o çatışmayı başlatırsınız. Bu motivasyon ekstradan Azerbaycan'da var. Bunun da haricinde şimdi Türk gazeteciler savaş yani dün çatışmalar başladı. Türkiye'den TRT'den Anadolu Ajansı'ndan cep hattında gazeteciler var. Şimdi bütün dünya bunu görüyor. Bir de canlıya ya en azından 3-5 saat sonra ver. Hani yani bu kadar da şeyi bilmiyor musun? Yani bir 3-5 saat sonra var. Bu gazı
yani gece, oradalar.
Çatışma başlıyor. Bizim gazete aynı saatler, aynı dakikalarda oradan canlı bir. Ne zaman gittiniz olay yerine? Yani oraya nasıl gittiniz? Askerlerin yanından şey yapıyor. O zaman demek ki bunu önceden ayarlamışsınız.
Şimdi buradan bu şeye girebilir misiniz? Bu cihatçılar mevzusuna.
Evet, şimdi oraya geliyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Bu bir soru işareti. Zaten Ruslar hemen bütün gazetelerde, medyada hemen Türkiye'de bizim TRT'nin Anadolu Ajansı'nın yayınlarını Türkiye zaten ayarlamış. Sonra bakıyorsunuz Nahçıvan'da Azerbaycan-Türkiye arasında Temmuz ayındaki saldırılardan veya olaylardan, çalışmalardan sonra hani Türkiye biliyorsunuz bir Azerbaycan'la ortak tatbikat yaptı. Yaptı, hemen başlattı orada. Şimdi hadi diyelim ki onu yıllık her yıl yapıyoruz falan diyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Ama aynı günlere denk geldi. Tamam. Hadi orada tamam. Şimdi bugün mesela iki gündür Türkiye'nin F-16'ları falan uçuyor diyor. Azerbaycan bunu yalanlamıyor. Doğru diyor. Yani bu o var. Türkiye'nin uçakları, askerleri var. Niye? Çünkü diyor, Temmuz ayında yaptığımız diyor, tatbikatın diyor. İkinci bölümü diyor. Başladı diyor yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yani bu kadar da tamam mı? Yani ne diyeceksiniz? İkinci ama bunu ilan etmedik biz. Şimdi ilan ediyoruz falan. İlan etmiyoruz ama bu oradan kalan askerler diyor. Uçak Türk uçakları diyor. Hani Türkiye'nin uçakları diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu şimdi saf yerine koyuyor sizi yani. Hani bu var belli ki Türkiye orada belli bir hani tatbikat yaptıktan sonra Temmuz ayında bir kısım askerini veya askeri ekipmanını bırakmış. Yani bir şeylere hazırlanalım demiş olabilir. Bunun haricinde bir de tabii şeye geleceğim. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin yine 25 Eylül'de hem Erivan'daki hem Bakü'deki büyük elçiliklerinin ikisinin de yaptığı çağrılar var. Ermenistan'daki Amerikan vatandaşlarına diyor ki Dağlık Karabağ bölgesine gitmeyin. Azerbaycan'daki Amerikan vatandaşlarına Amerikan Büyükelçiliği diyor ki Bakü o Abşeron sahasından diyor o bölge Yarımada'dan. Oradan çok ayrılmayın. Bakü çevresinden
yani,
çok.
Yani geldiğini biliyorlar zaten çatışmada.
Yani herkes bunu görüyor. Zaten Temmuz'da bir çatışma başladı ama bir yarım kaldı. Yani Erdoğan çok köpürttü. Türkiye böyle çok şey yaptı. Ama ne oldu? Olmadı. Demek ki işte yedek olarak hani kaldı o işlerinde. Bir daha tekrardan başlatıldı gibi geliyor. Yani ben de dediğim gibi büyük ihtimal Azerbaycan ama kimin başlattığı çok da önemli değil. Kaldı ki Azerbaycan başlatsa bile onu o anlamda hani şey yapamıyorsunuz. Yani adam topraklarını neticede kendi toprağı orayı özgürleştirmek istiyor kendisine göre. Hani dolayısıyla bunu çok fazla da yadırgatıcı değil. Ama buradaki sorun tabii ki yani sivillere yani buna gerek var mıydı? Daha doğrusu asıl sorun şu. Yani buna gerek var mı? Yani bu meselenin çözümü yani savaşla olamaz. Çünkü Ruslar zaten ona yani bir dereceye kadar izin verir. O gerilimin tırmanması. Ruslar da statikoyu oynuyor. Hani 30 yıldan beri bölgedeki hani İşte Hocalı katliamı yapıldı orada o dönem 90'da yine yani sonrasında olsun Ermenistan'ın bir müttefik olarak görüyor her halükarda. Başında Paşinyan dahi olsa mesela Paşinyan işte sizin o sorunuzla ilgili olarak Paşinyan Ağustos ayıydı zannediyorum 1-2 ay kadar önce Ermenistan'daki işte şeyi Rus televizyon, Rusça yayın yapan televizyon kanallarının şeyini durdurdu şimdi mesela. Böyle bir karar aldırdı yani.
Pek hoşnut değil o zaman Putin Paşinyan'dan.
Hoşnut değil. Paşinyan biraz batı yanlısı. Gelirken de öyleydi zaten. Hani Ruslar da biraz zaten orada Rusların nüfuzu Ermenistan'a bir çizik yedi hani gelirken ama idare ettiler. Yani yine de o şeyi çünkü Ermenistan göbekten bağlı Rusya. Hani Avrupa'ya doğrudan bir bağlantısı yok. Anlatabiliyor muyum? Batı'yla doğrudan bir bağlantısı yok. İşte askeri olarak tamamen Rusya'ya bağımlı. Enerji diyorsunuz, elektriği, suyu, şeyi, doğal gazı falan hep Gazprom'u bilmem ne hep Rus şeyi içerisinde. Interrao, elektrik şeyi hep Rusların kontrolü altında. Genel olarak stratejik neredeyse bütün tesisleri Ermenistan'ın, Rusların ya %50'den fazla, %51 payı vardır ya %100'dür ya güçlü bir payı vardır yani böyle bakın. Şimdi dolayısıyla ekonomik olarak bütünleşelim falan veya şimdi ne kadar bütünleşebilirsiniz Avrupa'yla falan. Bu ancak Türkiye üzerinden olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bu ancak Türkiye üzerinden olabilir. Dolayısıyla burada Ruslar statikoya oynuyor biraz. Yani şu anlamda söylüyorum. O çatışmanın orada devam etmesi, Dağlık Karabağ sorununun bu şekilde biraz çözümsüz kalması Rusları hem Ermenistan'ın Azerbaycan'a olan ihtiyacını sürdürmesine neden oluyor. Hem de Azerbaycan ister istemez, Azerbaycan Batı ile bağlantısını kuramıyor, Gürcistan üzerinden kurmak durumunda kalıyor. Azerbaycan ister istemez müzakereler için Rusya'ya muhtaç durumunda kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Asker, silah satın almak zorunda kalıyor. Yani Azerbaycan'la da Rusların gayet arası iyi. Yani Rusya'da 1-1,5 milyon Azeri, Azerbaycan belki 2 milyondur. Tam bilmiyorum gayri resmi rakamı da saydığınızda. Ermenistan diyorsunuz. Ermenistan 1 milyondan fazla yine Ermeni vardır Rusya'da yaşayan. Belki yine gayri resmi olarak daha da fazla. Ermenistan'ın nüfusu 3 milyon. Anlatabiliyor muyum? Azerbaycan nüfusu da 10 milyon, 9,5, 10 milyon yani. Hani ciddi rakamlar bunlar. Ermenistan diasporası Rusya'da çok önemli yerlerde. Yani her yerde var. Azerbaycan da aynı şekilde. Ermenistan ekonomisi dediğiniz, Ermenistan ekonomisi diasporanın gönderdiği parayla ayakta duruyor büyük oranda, önemli oranda. Anlatabiliyor muyum? Yani Ermenistan çok bir zengin bir ülke değil. Azerbaycan zengin. Azerbaycan, o da enerji kaynaklarıyla zengin. Zaten biraz da sorunu çok uzattım ama çok şey var, çok konu var bu anlamda. Azerbaycan'ın biraz zenginleşmesi, bu petrol fiyatlarının 2003'ten sonra artması, şu anki süreci kastetmiyorum, şu son 6-8 aydır düştü fiyatlar ama hani o zamandan itibaren artması, Azerbaycan'ın askeri bütçesine çok fazla ciddi kaynaklar ayırdığı, askeri teknolojisini geliştirdi. Şu an mesela Azerbaycan'ın askeri bütçesi yıllık 2-2,5 milyar dolarken Ermenistan'ın askeri bütçesi 600-650 milyon dolar. Arada 4 kat fark var, anlatabiliyor muyum? Benzer şey mesela bu işte uçaklarında da aşağı yukarı bu askeri güç olarak, kapasite olarak baktığınızda yaklaşık 4 katlık bir fark vardır. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bir şey var. Ama Ermenistan'la Dağlık Karabağ'ı böyle birlikte alsanız işte yani tank sayıları 100-110. Ama Azerbaycan'ın ikisi mesela 400. Yani bu şekilde hani bir şey var işte falan. Dolayısıyla bu bir Azerbaycan güçlendikçe, askeri olarak güçlendikçe ister istemez topraklarını daha fazla kontrol altına almak istiyor. Bu konuda bir daha fazla kamçılanıyor bir teşvik. Bunu da Türkiye şu an hani dünden beri bakıyoruz. Türkiye haricinde bir tane bile ülke yok dünyada. Hani savaş devam etsin diye diyen yani.
Rusya'da barış diyaloğu çağrısı yapıyor.
Masaya oturun diyor. Bir an önce ne diyor? İşte ateşkes çağrısı yapıyor. Ateşkesi çekin. Bir defa askeri faaliyeti bir an önce durdurun diyor.
Putin yani, ama devreye girmedi henüz daha herhalde.
Putin Nikol Paşinyan'la görüştü. Paşinyan aradı dün. Yani benim tahminim de zaten bu çatışmalar diner. Bir şey olur. Yani bitmiştir, yani azalmıştır bayağı şu an düne kadar, düne göre mesela bugün bayağı azalmıştır. Hani dün 3-5 köyü aldık, geri köyü aldık diyor Azerbaycan. Dağlık Karabağ dedi, onlar da diyor ki biz de geri aldık diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani almışlar. Yani bu böyle zaten tepe alsan oralar genelde insansız bölgeler olarak geçiyor. Yani hani o tampon bölgenin zaten tampon bölgenin en ucu. Zaten orada anlatabiliyor muyum? O şekilde yaşam yoktur büyük ihtimal ya. Yani asıl hayatını kaybedenler daha içlerde yaşayanlar büyük ihtimal. Yani dünkü çatışmalarda da. Dolayısıyla orada boş tepeyi alsan hani tamam önemli vatan toprağı ama sorunu çözmüyor. Bu sadece içerideki milliyetçiliği, içerideki şeyi taşıyor. Burada tabii cihatçı meselesine geldiğimizde şöyle bir durum var. Şimdi işte Türkiye'nin hani çok fazla yani bu özellikle son... Yani bunu Rus medyası da yazmıyor sadece. Bunu Batı medyası da yazıyor, Arap medyası da yazıyor. Bu konuda ciddi soru işaretleri var. Ben hani yani %100 cihatçıları gönderiyor diyemiyorum, diyemem. Yani çünkü bunu gerçekten resmi olarak kimse de doğrulamadı. Bir bugün Ermenistan Savunma Bakanı veya Cumhurbaşkanı herhalde, tam bilmiyorum. 4000 Cumhurbaşkanıydı herhalde, evet. 4000 asker, özür dilerim. 4000 savaşçı gönderdi Türkiye. Dağlık Karabağ, Azerbaycan'a. Azerbaycan'a hani savaşması için. Hani 4000 ciddi bir rakam. Bilmiyorum yani. Bana çok inandırıcı gelmedi. Ama hiç göndermediğini de düşünmüyorum.
Ya bu Türkiye'de yorumlama. Ermenistan'a suçluyor. Paralı asker gönderdi diye.
O da Ermenistan'a suçluyor ama onun da kaynağı Daily Sabah olduğu için o zaten yani inandırıcı gelmiyor. Yani yani Ermenistan ne yapsın? Yani oradan Suriye'den gelecek Ermeni'ye mi bakacak veya PKK'lı ne? Yani bilmiyorum, bana çok hiç inandırıcı gelmiyor.
Rusya ne yapar bu cihatçı olayında? Böyle bir şey var mı, bir gelişme?
Bu eğer gerçekse bilmiyorum da bu ilişkileri cidden daha da fazla gerer. Zaten Türk-Rus ilişkilerinde güvensizlik ekside geziyor. Hani Bu güvensizliği daha da fazla, bırakın güvensizliği, Ruslar bundan çok rahatsız olurlar. Yani zaten Suriye'ye müdahil olmak istemelerinin bir nedeni de işte Rusya ve bu eski Sovyet coğrafyasındaki cihatçıların, savaşçıların başka coğrafyalara gönderilip oralarda tırnak içerisinde temizlenmesi, imha edilmesiydi. Bunların şimdi bu Rusya'nın arka bahçesi olarak kabul ettiği bu Ermenistan'a falan gönderilmesi, bunlar bence çok rahatsız eder ama bunun bir tam doğruluğunu biraz daha netleştirmek için biraz daha beklemek lazım. Hani 300-500 diyen var, 1300-1500 diyen var. Biraz daha sanki beklemek. Ben hiç ihtimal dışı görmüyor değilim. Hatta çok yüksek bir ihtimal olarak görüyorum. Yani hani bunu mesela şu an Dağlı Karabağ'daki bu çatışmaların Azerbaycan'a da Ermenistan'a da zerre kadar faydası olduğu kanaatinde değilim. Bunun Türkiye'ye de hiçbir faydası olduğu kanaatinde değilim. Tek faydası olan bence, yani faydasının dokunduğu şey bir numara diyelim. Birinci olarak fayda sağlayan Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan bence Erdoğan iktidarından başkası değil. Yani bu içerideki konsolidasyon, yani bu hep o bisikletin pedalinin çevrilmesi gibi, hep krizler, hep güven.
Ama ekonomiye bakıyorsunuz, o da dövize baktığımız zaman inanılmaz etkileniyor yani. %2,5 değer kaybetmiş sadece bir günde.
İşte bunun üstünü kapatabiliyor. Yani dediğim gibi Türkiye zararlı çıkıyor. Zaten uzun süredir bunu ben değil, herkes söylüyor, birçok kişi söylüyor. Hani Türkiye'nin faydasına olan şey ne varsa bu Erdoğan ve iktidarına ve bileşenlerine zararlı. Veya Erdoğan ve iktidarına veya bileşenlerine işine yarayan herhangi bir şey Türkiye'nin çıkarlarına ters. Yani bu böyle, yani nitekim böyle, maalesef böyle. Hani son bir yıl içerisinde hani kavga ettiği Türkiye'nin ülkelere baksanız, yani büyük güçlerden bölgesel güçler, işte Amerika'sı var, Rusya'sı var, hani Kürt'ü var, lokale kadar yani hani şeyi var, Mısır'ı var, Fransa'sı var, herkese hani bu şey değil bu, ama bu pedali çevirmekle ilgili. Hani Erdoğan kendi iktidarını, yani burada bence büyük ihtimal bu son çatışmalarda da şu vardır, yani Türkiye çok çok büyük ihtimal teşvikçi olmuştur. Azerbaycan'ı hani cesaretlendirmiştir gibi geliyor bana. Yani ben hani bu son çatışmalarda asıl inisiyatifin Azerbaycan'ı başlattı, kim başlattı falan diyoruz ya. Yani bunun fitilini Erdoğan, Ankara'nın ateşlemiş olma ihtimali bana çok yüksek geliyor. Yani bu ille de şey değil. Yani böyle cihatçı göndermekle de değil. Yani siz askeri olarak orada bulunup bir şekilde, hani biraz önce dedim ki Temmuz ayındaki şey, ama tatbikat var, şimdi tekrardan yapıyorsan bu şekilde cesaretlendirme, Aliyev'in biraz cesaretlendirilmesi bu şekilde daha fazla. Bunlardan dolayı gibi geliyor bana bu. Ama bu tamamen Aliyev'in böyle bir talebi olmadığı anlamına da gelmiyor. Dediğim gibi Aliyev yönetiminin de zerre kadar Dağlı Karabağ sorununu çözmek istediği kanaat. Çünkü iktidarını o da pekiştiriyor. O da aynı şekilde Azerbaycan'da çatlak bir ses çıkmasını istemiyor. Benzer şeyler, benzer nedenler var yani. Bir de tabii burada şey var. Lavrov'un ilginç olan bir şeyi, Çavuşoğlu'yla dünkü telefon görüşmesinde Rus Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında son bir cümle var orada. Diyor ki Lavrov hani Çavuşoğlu'na şey dedi diyor. Hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı taziye dileklerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti diyor. Şimdi, tamam mı? Yani şimdi bir defa Çavuşoğlu ne alaka? Yani Türk askeri, Türkiye'den askerler savaşmıyor ki orada. Anlatabiliyor muyum? Yani bir resmi olarak. Şimdi bunu acaba niye koydu? Benim çok iyi, yani gerçekten dikkatimi çekti. Bugün de birkaç yerini gördüm. Bu garip bir durum. Yani orada acaba şu olabilir mi diyorlar. Yani bunu yapan yorumcular var. Ben de katılıyorum. Yani burada bir çeşit, hani siz de cihatçıları gönderiyorsunuz oraya veya işte hani savaşçıları gönderiyor. Bunlar da sizin adamınız, biz biliyoruz. Onlardan da bir sürü ölen kalan var. Hani o anlamda da hani bir siyasi olarak hani yani buna bir mesaj vermek anlamında diyorum. Hani o da sizin hani geçmiş olsun veya işte şey olsun. Çünkü hani Allah rahmet eylesin, neyse, taziyelerini falan iletiyor gibi anlaşılabilir. Ya bu böyle bir tablo. Hani siz soracak mısınız, sormayacak mısınız? Bunun ama çözümü şey değil. Bu şekilde değil. Askeri yollarla çözülmez. Rusya bilerek orada kışkırtmaz. Yani daha doğrusu ya kışkırtabilir ama hele şu dönemde hiç kışkırtmaz. Yani Ermenileri hani şu o soru vardı ya bir sordunuz siz. Acaba Rusya mı var arkasında? Yani şöyle diyeyim ben, bu çatışmalardan kontrol edilebilir seviyedeki ölçüdeki çatışmalardan Rusya faydalanır. Hani statüko tamam. Ama bunun da haricinde böyle kontrol edilebilir düzeyde kalan çatışmalardan Rusya istifade eder. Bu niyedir? Çünkü Azerbaycan daha fazla silah satabilir. Azerbaycan'ın kendisine olan ihtiyacını arttırabilir. Aynı şekilde bu Paşinyan yönetiminde bir anlamda hani sopa anlamında, Azerbaycan'ı sopa olarak kullanma bağlamında diyorum. Paşinyan'ın kaçacak yeri yok. Hani Belarus'ta olduğu gibi hani Lukashenko'da daha fazla Batı yanlısı Batı yanlısı olsa bile Paşinyan Rusyasız Ermenistan'ın ve Dağlık Karabağ'ın ve çevresindeki o rayonların güvenliğini sağlayamayacağını çok daha fazla iliklerine kadar hissetmesi için de bu çatışmaların hani bunlardan fayda sağlayabilir. Anlatabiliyor muyum? Ama hele şu dönemde bilerek işte Belarus meselesi var. Lukashenko hala böyle bir tam net değil. İşte Navalny'nin zehirlenmesi olayı var. Bugün daha yine Avrupa Birliği yeni yaptırımlar bazı kabul etti Rusya'ya karşı falan. Yani bu dönemde gidip bir Suriye'si var, Libya'sı var. Anlatabiliyor muyum? Yani Doğu Akdeniz'i var, başka bölgeler var. Gidip bir Azerbaycan Ermenistan arasında hani çatışma isteyeceğini ben hiç zannetmiyorum şu dönemde. Hani yorum bu. Ben zannetmiyorum ama hani dediğim gibi fayda görebilir. Kontrollü kaldığı müddetçe fayda görebilir ama bu bizzat Rusya'nın arkasında olmasını gerektirmez.
Zaten peki nereye gider süreç?
Rusya bunun arkasında olsa bile Rusya bunun arkasında olsa bile Ermenistan'ın reel planda baktığınızda Rusya'ya olan bağımlılığı zaten yine devam ediyor. Paşinyan ne yapsa da etse de o Ermenistan'ın coğrafyasını alıp gidip başka bir yere nakletmedikçe o bağımlılığı egale edilemez. Yani anlatabiliyor muyum böyle bir durum? Siz bir şey sordunuz.
Bundan sonra süreç nereye gider onu merak ediyorum.
Bundan sonra süreç bu. Bence şu an hani Erdoğan savaş isteyebilir. İşte Doğu Akdeniz'de o aradı olmadı. Yunanistan yani bir şey oldu. Yani bir Türkiye'nin durumu maalesef çok üzücü. Bilmiyorum başka da bir tabir gelmiyor. Hani böyle deli dana gibi bir oraya işte Suriye, bir Libya, bir işte Doğu Akdeniz, bir Yunanistan, bir Macron, bir şey. Yani bir oraya bir buraya. Yani şu an Erdoğan yönetimindeki Türkiye çevresine kendi ülkesini bitirmedi de kendi ülkesindeki o hukuksuzluklar devam ediyor. Kendi ülkesinde kendi vatandaşına verdiği zarar devam ediyor ama bence daha fazla bölgesine daha fazla daha yoğun daha geniş anlamda zararlar vermeye daha yıkıcı olmaya başladı diyemem çünkü uzun süredir başladı. Bunu gözlemliyoruz yani bunu görüyoruz biz. Hani Kafkasya'da o kadar 1-2 sene öncesine kadar Kafkasya'ya da zarar verebileceği belki çok Erdoğan'ın tahmin edilmiyordu. Ama bunu Ruslar veya işte başka bağımsız gözlemciler bunu bizzat biz şimdi gözlemliyoruz. Hani Suriye neyse Orta Doğu yıktı bir anlamda bence. Yıkan en önemli figürlerden birisi bence Suriye'yi. Libya'da benzer şekilde arabuluculuk yapmak varken gitti hem Türkiye'nin çıkarlarına zarar verdi Libya'da hem Ege'de hem Akdeniz'de. Doğu Akdeniz meselesi aynı şekilde. Avrupa Birliği ile ilişkiler, Rusya ile güvensizlikten bahsettim. Yani bu anlamda hani bu zarar verici hususiyetini hani Türkiye'nin Erdoğan Türkiye'nin zarar verici kapasitesini Kafkaslara da taşıyabilme özelliği gösterdi. Ya bunu biz de böyle bütün şeye gösteriyor. Bütün dünya diyor ki Amerika'sı, Rusya'sı, Avrupa Birliği, AGİT'i, şusu busu. Herkes silahları bıraksın diyor. Bir tek Türkiye diyor devam diyor. Yani savaşa devam, savaş biz diyor devam. Azerbaycan. Azerbaycan arkasında olmanız gerekmiyor sizin. Yani o anlamda. Yani Azerbaycan'a siyasi, diplomatik desteğinizi verirsiniz. Ama bu savaş yanlılığı yanlış. Burada yapılması gereken ama bundan da çok uzak şu an zaten Türkiye. O 2009 yılında hani bunu belki bir kısaca şöyle şey yapayım. Hani 2009'da Türkiye biraz da, yani demokrasi biraz daha hani vardı yani o zamanlar. İşte Davutoğlu ilk başa geldiğinde Mayıs'ta gelmiş miydi? Öyleydi herhalde. Neyse. 2009 Ekim yılında Davutoğlu Dışişleri Bakanı olmuştu, özür dilerim. 2009 Ekim ayında 10 Ekim'de Zürih protokolleri imzalandı. İki protokol imzalandı Türkiye ile Ermenistan arasında. Diplomatik ilişkilerle ilgili, bir de bu işte tarihi 1915 falan ortak komisyon gibi şeyler konuşuldu. Yani bir ilişkilerin normalleşmesi süreci başlayacaktı. Kara sınırları açılacaktı falan filan. Bu önemli bir durumdu. Buna giden süreç 1-2 yılda hazırlandı zaten. Hani işte Abdullah Gül Ermenistan'a gitti maç için, biliyorsunuz o dönem. Evet. Sonra Bursa'ya geldi, Sarkisyan maç için Abdullah Gül'le birlikte maç izlediler falan, o dönemde 2009'du. Ama bundan bundan biraz işte Azerbaycan rahatsız oldu. Yani Dağlık Karabağ bu protokollerde mündemiş değildi ama ruhunda mündemişti bence. Bu ilişkiler Ermenistan'ın batıya entegrasyonu Türkiye üzerinden olacaktı büyük ölçüde. Sınırlar açılsaydı belki işte bu Ermenistan gayri resmi yollardan şunları söylemişti, yani hani biz iki rayon veririz ilk önce, veya ilk önce beş rayon veririz sonra iki rayon, sonra Dağlık Karabağ meselesinde bir şekilde suhuletle çözeriz, Azerbaycan'la anlaşırız tarzında, ama bunlar bizzat protokollerde yer almıyor. Hatta Bursa'da bu süreçten Azerbaycan o kadar rahatsız oldu ki, bence gereksiz yere, Türkiye'nin Azerbaycan'daki Bakü'deki şehitlik camii olsun, sonra başka diğer camii falan, bunları kapattı. Yani Azerbaycan'ı şey anlamında söylemiyorum ama yanlış bir politika bu. Yani Azerbaycan 2009 yılında Türkiye'nin Azerbaycan'daki camilerini, Diyanet'in camilerini mesela kapatmıştı. Sonrasında mesela Nabucco projesinin imza töreni olduğunda, Temmuz'du zannediyorum 2009, o protokoller imzalanmadan önce. Ama 1-2 yıldır bu Ermenistan'la bir yumuşama meselesi sürüyordu. Nabucco projesi Azerbaycan gazını taşıyacak. Tören var. Nabucco projesi, bu TANAP'tan önceki projeyi kastediyorum. İmza töreni var Ankara'da. Aliyev yok. Aliyev nerede? İngiltere'de, Londra'da diğerleriyle görüşüyor. Enerji meselesi, BP ile falan şeyle başka şekilde görüşüyor. Nabucco zaten sonrasında suya düştü. Hani biliyorsunuz bir sürü onun şeyi var. Yani bundan Azerbaycan gereksiz yere rahatsız oldu. Sonra hatta Ermenistan-Türkiye maçında Bursa'da Azerbaycan bayrakları stada sokulmadı. Bu tarz şeyler de var. Yani Türkiye'nin yaptığı bence bazı yanlışlar da. Bunu FIFA istedi falan dendi. Erdoğan ama madem istediği kaldırın Azerbaycan bayraklarını falan diye de şeyler verdi. Ya bu ilişkilerde bir şey var. Tabii o zaman bir de enerji meselesinde Erdoğan ve yakın çevresinin sürece dahil olması. Yani paranın izini sürdüğünüzde zaten buluyorsunuz. Dolayısıyla hani bunu bir şeyde anlatmıştım zannediyorum, bu TANAP meselesinde de bir hatırlıyorum.
Yakın zamanda.
Yorgun'un işin içine girmesi, işte Sokar Star Rafinerisi'nin Azerbaycan'ın kurulması, buradan çeşitli komisyonların alınması, yani Erdoğan yakın çevresini kastediyorum. Ve bunlar haliyle protokoller imzalandı ama hemen ertesi gün Azerbaycan kınadı. İşte Erdoğan mesela şeyden rahatsızdı zaten. Abdullah Gül'ün rol almasından rahatsızdı. Hani rakip olarak görüyor. O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakan daha falan. Ya bunlar Gül'e yönelik bir çekememezlik var. Hani Gül'ü sevdiğinden de söylemiyorum yani. Böyle bir gerçeklik var yani. İşin içinde para var, bunlar var, başka şeyler var. Azerbaycan'ın tepkisi var. Ermenistan'da zaten bahane arıyor. Ermenistan'da da çok güçlü bir milliyetçilik var. Taşnak Sütü'nün işte bu. Onlar zaten karşılardı. Dolayısıyla bu süreç ikinci gün, üçüncü gün veya hani imzalar atıldıktan hemen sonrasında protokollerde yer almıyordu. Mesela o imzalar Davutoğlu arkasında Lavrov, Hillary Clinton varken atıldı Zürih'te. Anlatabiliyor muyum? Yani hem de şey de vardı. Yani Avrupa Birliği de vardı. Yani bu ender rastlanabilecek bir şey. Anlatabiliyor muyum? Hem Rusların, hem Amerikalıların, hem Avrupa'nın üçünün de hem fikir olduğu bir anlamda bir süreç idi. Ruslar çok bence memnun değillerdi ama ister istemez buna okey vermek durumunda da kaldılar. Çünkü ciddi bir, o anlamda bir irade, bir şans, bir fırsat doğmuştu. Türkiye'nin biraz demokratikleşmesi, en azından hallice olması. İşte Ermenistan'da buna yönelik durumun biraz daha, en azından Sarkisyan her ne kadar şey olsa da, Karabağ klanı olsa da, O biraz daha yumuşak bir bu karşılıklı adımlar söz konusu olabilirdi. O zaman belki o sınırlar açılsaydı, geliş gidişler artsaydı, gazeteciler arasında çeşitli delegasyonlar gönderildi, getirildi falan. Bu futbol diplomasi bir şeye evrilebilirdi. Şu an belki Dağlı Karabağ sorunu da bence çok büyük oranda çözülmüş olabilirdi. Bu rayonlar falan adım adım verilmiş olabilirdi. Bu anlatabiliyor muyum? Bu biraz Türkiye'nin demokratikleşmesiyle bunu zaten bu sorunu bence hani Türkiye'den başka da hiçbir aktör hani reel planda baktığınızda yani Azerbaycan'da iktidar değişmediği müddetçe, iktidar demokrasi hukuku öncelemediği müddetçe, Ermenistan'da her ne kadar Azerbaycan'a göre daha iyi olsa da Ermenistan'da da bu milliyetçi yine Paşinyan'da da var bu. Onlar böyle törpülenmedikçe o faktörleri saymazsak Dağlı Karabağ meselesini çözebilecek tek aktör var, o da Türkiye. Ama bunu sadece şeyle değil, bunu daha doğrusu şöyle söyleyeyim, iç huzurunu sağlamış Türkiye çözebilir. Şu anki Türkiye değil, yani bu daha kötüye gider. Şu anki Türkiye mevcut durumu, yani Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye, bunu Erdoğan düşmanlığı olarak söylemiyorum. Erdoğan'ın izlediği politika, Erdoğan'ın daha doğrusu Türkiye'nin bir dış politikası yok. Erdoğan'ın iç krizi var, iç politikası var. Anlatabiliyor muyum? Olay bu. Dolayısıyla bu meseleyi çözmek için değil, bu meseleyi Dağlı Karabağ'ı kendi çıkarları için nasıl kullanabileceği noktasında mesele bakılıyor. Bu yanlış. Dolayısıyla Türkiye normal iç huzurunu sağlamış bir Türkiye ancak çözebilir bunu. Ama bundan da çok uzağız. Bu yani o baskı yapabilirdi. Ermenistan ve bunu Dağlı Karabağ meselesini Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı gibi de bakılabilir. Ama buna daha bir paket bir çözüm olarak da bakılabilir. O da şu, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Türkler-Ermeniler neyse yani böyle de bakabilirsiniz. Türk-Azerbaycan stratejik çıkarları olarak da bakılabilir. Gereksiz yere 1000 kilometre fazladan döşemek durumunda kaldılar.
Ama şu anki mevcut dış politika hiç böyle bir şey olabileceğini göstermiyor.
Maalesef çok uzağız. Yani 2009'dan da fersah verse uzağız. 93'ten de fersah verse uzağız bence. Türkiye'nin şu anki milliyetçilik noktasında geldiği nokta yani 93'ü falan bence bununla aratır. Yani Tansu Çiller, Mehmet Ağarlar dönemi. Şu an Mehmet Ağarlar, Tansu Çiller onları geçtik. Çakıcılar bir anlamda. Süleyman Soylu gibi yani dünyanın en mafyatik bence negatif konuşmayayım ama rezil bir İçişleri Bakanı, rezil bir Dışişleri Bakanı ve çok daha kötü rezil bakanlarla yönetilen bir Türkiye var yani. Böyle o Dışişleri Bakanı diyorsunuz yani tuhaf. İşte al birini hani vura sökün. Bu Türkiye'yle o Dağlı Karabağ sorunu çözülmez. Daha da köprüleri bu şekilde kullanılır.
Peki maalesef. Şunu söyleyebilir miyiz? Evet. Rusya istemediği sürece bir savaş ihtimalinden bir savaş çıkma ihtimali çok düşük. Böyle bir şey söyleyebilir miyiz şu aşamada?
Şöyle işte bunu bence Erdoğan veya Ankara bunu kaşıyacaktır daha. Yani bu şimdi durulur. Ama
Putin görüşür mü Erdoğan'la peki?
Görüşür. Yani bir şekilde telefonlaşmalar olur. Bilmiyorum yani önümüzdeki günlerde de olabilir. Tabii işin içinde Suriyeliler var, başka dosyalar var. Yani bunu Ruslar savaşı şu an istemezler zaten. Yani istemezler hiçbir zaman da hani o anlamda. Biraz önce anlattım zaten. Ama bunu Erdoğan kaşırsa, yani şimdi mesela Azerbaycan'ı şey yapar, cesaretlendirir. Azerbaycan daha fazla yığar askerini falan, anlatabiliyor muyum? Daha büyük çapta bir çatışmaya dönüşür. Ermenistan olaya dahil olur falan olursa, şimdi çünkü Rusya'nın liderliğini yaptığı bu kolektif güvenlik anlaşması örgütü Ermenistan üye. Anlatabiliyor muyum? Rusya zaten Dağlı Karabağ'ı tanımıyor ki. Dağlı Karabağ kolektif güvenlik anlaşması örgütü üyesi değil. Orada olan çatışmalardan dolayı Rusya müdahil bizzat en azından şu ana kadar olmayacaktır. Ama mesele Ermenistan'ı doğrudan ilgilendirdiği için ve Ermenistan zaten doğrudan müdahil olduğu için bundan dolayı Ruslar kolektif güvenlik anlaşması örgütünü çalıştırabilir. Kaldı ki bence kolektif güvenlik anlaşması örgütünü de çalıştırmayabilir. Şundan dolayı şimdi Kazakistan'ın Ermenistan'a Azerbaycan'a karşıtlığı noktasında destek vereceğini ben çok zannetmiyorum. Verir ama nasıl, ne derecede verir? Yani çünkü kolektif güvenlik anlaşması örgütü içerisinde Kazakistan var, Kırgızistan var. Anlatabiliyor muyum? Bunlar Yani hani Türkiye halklar açısından baktığımızda kastediyorum. Tacikistan'da var ama yani bunlar hani Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın yanında biraz soru işareti. Ama buna da gerek kalmayabilir. Orada Ruslarla Ermenistan arasında zaten müttefiklik anlaşmaları var. Bir sürü yani askeri anlamda. Yoksa hani Rusların zaten Ermenistan'da, Ermenistan'ın ikinci büyük şehri Gümrü'de 102. askeri üssü var. Rusya'nın en büyük dışarıdaki askeri üssü. 5000'den fazla askeri var orada. Yine Yerivan'da o üssün şeyi var. Tesisleri var. Yani işin içine yani Türkiye bu savaşı büyüttüğü takdirde Azerbaycan'la Ermenistan arasında Dağlık Karabağ savaşını, Dağlık Karabağ problemini büyüttüğü takdirde bu iş yani Türkiye'nin doğrudan müdahil olmasına varmadan Rusya bu Dağlık Karabağ meselesini bu çatışmaları durdurmak isteyecektir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Türkiye işin içine girdiğinde NATO girer. İşte kolektif güvenlik anlaşması dediğim gibi bu iş büyük savaşa evrilir. Yani bu evrilme o anlamda hani riski var. Ama bu riskin hani şu anda olacağı kanaatinde değilim. Ben hani Erdoğan'ın her halükarda bir savaşa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve umarım yanılırım ama çok büyük ihtimal iktidarını sürdürebilmek için bu savaşı da bir yerlerde çıkaracaktır. Yani bu Suriye mi olur, Libya mı olur, Doğu Akdeniz, Yunanistan mı olur bilmiyorum. Yani bunun içine işte Karabağ'ı da dahil ederek Kafkasya'da da katabiliriz. Bu ihtimaller var. Hani iktidarını sürdürebilmek için bir savaşa ihtiyacı var ve bunu çıkaracaktır. Umarım, dilerim, yanılırım. Ama bunu genelde bu tarz tek adam veya diktatörlüklerle yönetilen ülkelerin sonu maalesef böyle oluyor. Dolayısıyla böyle bir risk var. Ama o riskin zamanının şu an olduğunu düşünmüyorum. Yani şu an böyle bir savaşı çıkarmayacaktır geliyor bana. Ona biraz daha sanki var. Henüz şartlar tam en azından hani dışarıdan bakıldığında tam böyle hani o tabir güzel değil ama olgunlaşmamış hani 12 için kullanılır ya. Onun gibi geliyor bana. Yani daha o ipleri biraz daha tutmaya çalışıyor Türkiye'de hani bir şekilde o anlamda hani ama bunları kullanıyor işte mobilize ediyor kendi etrafında işte MHP'yi bilmem şunu bunu hani bir milliyetçi, ulusalcı neyse Avrasyacı kendilerine göre Avrasyacı tipleri etrafında kenetlemeyi sağlayabiliyor. Dolayısıyla hani büyük bir ben dediğim gibi savaş beklemiyorum. Şu aşamada beklemiyorum. Ama bundan sonra bakacağız. Yani 3. round, 5. round olur mu? Büyük ihtimal olur. Umarım olmaz ama bu Türkiye'deki bu iç siyasi kriz üstünde müddetçe bence maalesef umarım olmaz ama olacak gibi görünüyor.
Peki. Çok teşekkürler Kerim Bey.
Ben teşekkür ederim. Çok uzattım kusura bakmayın ama.
Ama güzel oldu. Detaylı bir bilgilendirme olmuş oldu.
Daha çok konuşulacak şey var ama.
Evet. Belki önümüzdeki günlerde yine gelişmelere göre yeniden konuşabiliriz tekrar. Evet. Sağ olun.
Teşekkürler. İyi günler.
You can follow Ahval News Online podcast series through Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts, SoundCloud and Spreaker. All you need to know about Turkey is here for your ears, mind and attention. Thank you for listening to our podcast.